Kitabın adı Bu Denbroglar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 49. ayrım. Müzik konusuna Gerda ve müzik arkadaşı Bay Püfl'ün yaklaştığı gibi yaklaşmıyordu Thomas. Sanat konusunda gözleri başka hiçbir şey görmeyen ve çok sabırsız bir kadın olan Gerda da onun bu müzik yaklaşımını acımasızca zorlaştırıyordu. Thomas Bu Denbrog ailesinin müziğe böylesine yabancı olduğunu şu ana kadar hiç düşünmemişti. Büyük babasının fırsat buldukça biraz flüt çaldığını ve bundan çok hoşlandığını biliyordu. Kendisi de neşelendirici ve buram buram özlem kokan halk ezgilerini dinlemekten keyif alırdı. Fakat dinlediği bu parçalardan birini çok beğendiğini söylese, Gerda hemen omuzlarını silker ve acı acı gülümseyerek, "Ah dostum, nasıl olur da müzik değeri olmayan böyle bir şeyi?" derdi. Thomas Bu Denbrog bu müzik değeri sözcüğünden nefret ediyordu. Ona göre bu tam bir kendini beğenmişlik örneğiydi. Yanı başlarında oturan Hanno'nun önünde Gerda'nın bu sözlerine karşı çıkar ve çoğu kez de öfkelenip yüksek sesle bağırırdı. Fakat sevgili karıcı, bu müzik değeri sözcüğünü ikide bir tekrarlaman biraz kendini beğenmişlik, bir zevksizlik örneğiymiş gibime geliyor. Gerda şöyle yanıtlıyordu onu: "Ama Thomas, sen müzikten ve sanattan hiçbir zaman bir şey anlamayacaksın. Ne kadar akıllı olursan ol, müziğin yemek sonrası bir eğlence, kulakları okşayan bir şölenden daha başka bir şey olduğunu hiçbir zaman kavrayamayacaksın. Müzikle içindeki bütün kötü duygular kaybolur. Müziğin sana ne kadar yabancı olduğundan, müzik zevkinin öteki ihtiyaçlarına ve görüşlerine hiç uymadığından anlayabilirsin bunu. Müzikte seni sevindiren şey ne biliyor musun? Boş bir iyimserlik yalnızca. Eline aldığında öfkelenip zorla gülümseyerek hemen bir köşeye fırlatıp atacağın bir kitap gibi boş bir iyimserlik. İçinde kıpırdayan bir isteğin yerine getirilmesi, dürtükleyerek harekete geçirilen bir istek. Ama müzikte bu böyle mi oluyor? Tatlı bir ezgide olduğu gibi mi oluyor dünyada yaşadıklarımız? Bu aptalca bir idealizm." Thomas karısını anlıyordu. Onun söylediği her şeyi anlıyordu. Fakat onun hissettiği şeyleri hissedemiyordu. Ve kendisini neşelendiren ya da duygulandıran ezgileri eşinin neden değersiz bulduğunu bir türlü anlayamıyordu. Sert ve anlaşılmaz bulduğu parçaların müzik değeri neden en yüksek olsun ki? Eşiğinden içeri girmesine izin verilmediği bir tapınağın önünde duruyor ve Gerda'nın oğlunu alıp içeri götürmesini üzüntüyle seyrediyordu. Thomas oğluyla arasına giren yabancılaşmayı kaygıyla izliyor ve bunu kimselere belli etmemeye çalışıyordu. Çocuğunu kendi yanına çekmek istiyormuş görüntüsünü vermek istemezdi elbette. Gündüzleri oğluyla birlikte olmak için pek vakti olmuyordu ama yemeklerde yan yana oturduklarında ona sevgiyle yaklaşıyor ve yüreklendirici bir sertlikle ensesine şöyle bir vurarak "Nasılsın bakalım arkadaş?" diyordu. "Neler yaptın bakalım? Derslerini iyi öğrendin mi? Piyanoda çalıyorsun değil mi? Çok güzel ama pek aşırı gitme. Yoksa öteki derslerinden geri kalırsın ve Paskalya tatilinde karnen kırık gelir ve sınıfta kalırsın." Bu sözlerini Hanno'nun nasıl karşılayacağı, Gerda'nın ne yanıt vereceği konusunda yüzünde en küçük bir kaygı belirtisi yoktu. Çocuk başını kaldırıp altın kahverengi ve çevresi halka halka gözlerini ürkek ürkek kendisine doğru kaydırıp her zaman olduğu gibi yine sessizce tabağının üstüne eğilince duyduğu derin üzüntüyü de hiç belli etmiyordu. Oğlunun beceriksiz davranışlarına üzülmesi kuşkusuz aptalca olurdu. Yemek sırasında tabak değiştirilirken ya da buna benzer aralarda birlikte otururlarken oğluyla biraz ilgilenmeyi, birazcık bilgisini yoklamayı ve hayatın gerçeklerine karşı ilgisini uyandırmayı bir görev sayıyordu. "Söyle bakalım, kentimizin nüfusu ne kadardı? Trave kıyısından kentin yukarısına doğru giden caddeler hangileriydi? Firmamızın sahip olduğu siloların adları neydi?" Thomas bu sorulara Hanno'nun hemen cevap vermesini bekliyordu. Ama Hanno susuyordu. Babasını üzmemek ya da ona inat olsun diye değil. Ama kentin nüfusunun, caddelerin ve aslında hiç umursamadığı siloların bir sınav konusu yapılması onda büyük bir isteksizlik, hatta nefret uyandırıyordu. Biraz önce çok neşelenmiş, hatta babasıyla sohbet bile etmişti. Ama sohbet giderek küçük bir sınav niteliği kazanınca birden neşesi kaçıvermiş ve direnme gücü bütünüyle kaybolmuştu. Gözleri kararmaya başlıyor, ağzının çevresinde bir umutsuzluk, bir korku ifadesi beliriyor ve bu tür davranışların iyi bir sonuç vermeyeceğini çok iyi bilmesi gereken babasının hem kendisine hem de herkese yemeği zehir etmesinden müthiş üzüntü duyuyordu. Sel olup akan gözyaşlarıyla başını tabağından kaldıramıyordu. Ida Jungmann sessizce kolunu dürtüyor, babasının sorduğu cadde ve silo adlarını kulağına fısıldıyordu. Fakat bütün bunların Hanno için hiçbir anlamı yoktu. Hiç gerekli değildi bunlar. İda da anlamıyordu onu. Caddelerin ve siloların adlarını, hiç değilse bazılarını biliyordu. Eğer mümkün olsaydı, üstesinden gelemediği üzücü bir şey buna engel olmasaydı, babasının sorularını belli ölçüde yanıtlayabilirdi de. Babasının sert bir sözcü, elindeki çatalı bıçaklara vurması onu çok korkutuyordu. Hanno başını kaldırıp annesine ve İda'ya bir bakıyor ve konuşmaya çalışıyordu ama daha ilk geceler ağzından çıkmadan boğazında düğümlenip kalıyor ve hıçkırıklara boğuluyordu. Olmuyordu, yapamıyordu bir türlü. Senatör öfkelenerek yeter diye haykırdı. Sus, daha fazla dinlemek istemiyorum seni. Yanıt vermene gerek yok. Hayatın boyunca başını önüne eğer, böyle aptal aptal somurtur durursun. Yemekler hep böyle tatsız bir havada ve suskunlukla sona eriyordu. Ama Hanno'nun müziğe olan aşırı düşkünlüğünden dolayı senatörün kaygılanması ve oğlunu bundan uzaklaştırmaya çalışması, onun zayıf kişilikli olmasından, ikide bir ağlamasından, canlılık ve çabadan yoksun olmasındandı. Hanno'nun sağlığı hep bozuktu. Özellikle dişleri birçok bedensel ağrılarının, sağlık sorunlarının ve şikayetlerinin başlıca nedeni olmuştu. Süt dişlerini çıkarırken ateş nöbetlerine tutulmuş ve acılar içinde kıvranarak ölümden zor kurtulmuştu. Diş etleri de sık sık iltihaplanıyor ve apse yapıyordu. Matmedel Jungmann eline bir toplu iğne alarak bunları bir bir patlatıyordu. Şimdi dişlerinin değiştiği şu sırada çektiği acılar daha da artmıştı. Hanno'nun dayanma gücünü aşacak kadar çoktu ağrıları. Geceleri uyuyamıyor, şiddetli ağrıların neden olduğu kahredici ateş nöbetleri içinde sessizce inleyip ağlıyordu. Bütün gece boyunca. Dişleri annesininki kadar beyaz ve güzeldi ancak son derece yumuşak ve hassastı. Çarpıktılar ve üst üste çıkmışlardı. Bütün bu kötü durumlara karşı mücadele etmek için küçük Johan'ın korkunç bir adamla tanışması gerekecekti. Mühlenstrasse'deki diş doktoru Bay Brecht'le. Bu adamın adı bile iğrenç bir şeyi hatırlatıyordu. Diş çekilirken çene kemiğinde hissedilen o dehşet verici duyguyu hatırlatıyordu insana. Hanno, iyi kalpli Ida Jungmann'ın karşısında Bay Brecht'in bekleme odasındaki bir koltuğa büzülüp oturmuş, içerinin keskin kokulu havasını solurken ve önündeki mecmuaları karıştırırken, dişçinin muayene odasının kapısında görünmesi ve nazik olduğu kadar korkunç bir sesle buyurun demesiyle yüreği derinden sarsıldı. Bu bekleme odasının tuhaf bir çekiciliği, hoş bir yanı vardı. Odanın bir köşesinde pirinçten bir kafes içinde insana kötü kötü bakan renk renk tüylü kocaman bir papağan vardı. Adı Josephus'tu ve neden böyle bir isim verildiğini kimse bilemezdi. Öfkeli bir koca karı sesiyle "Oturun lütfen, bir dakika" diyordu gelen hastalara. Bu ses bekleme odasının korkunç havası içinde acı bir şaka gibi geliyordu ama Hanno Buddenbrock papağana korku ve sevgi karışımı bir duygu besliyordu. Bir papağan, Josephus adında ve insan gibi konuşabilen renk renk tüylü kocaman bir kuş. İda'nın evde kendisine okuduğu Grimm masallarındaki sihirli ormandan kaçıp buraya gelmiş bir kuş olmasın. Josephus, Bay Brecht'in kapıyı açarken söylediği buyurun sözcüğünü de ısrarla ve yeniden tekrarlıyordu. Hanno bir gün tuhaf tuhaf gülümseyerek muayene odasından içeri girdi ve pencerenin yanında diş oyma aletlerinin bulunduğu ünitenin önündeki o büyük ve tuhaf koltuğa oturdu. Bay Brecht'e gelince bu Josephus adlı kuşa çok benziyordu çünkü burnu kuşun gagası gibi sertti ve siyah ve kırçıllı bıyığının üstüne doğru sarkıyordu. Ama en kötüsü hatta dehşet verici yanı ise sinirli oluşu ve mesleği gereği hastalarına çektirdiği acılara katlanamayışıydı. İda Jungmann'a çocuğun dişini çekmemiz gerekiyor bayan derken yüzü sapsarı oldu. Hanno soğuk terler dökerek ve korkulu gözlerle yazgısına boyun eğmiş bir şekilde koltuğunda otururken elinde kerpetenle kendisine doğru gelen diş doktorunun alnındaki ter damlacıklarının boncuk boncuk parladığını ve korkudan ağzının çarpılmış gibi olduğunu gördü. Korkunç olay geçip de Hanno yaşlı gözleriyle ve çarpılmış ve sapsarı olmuş suratıyla ağzındaki kanı yan taraftaki mavi tasa tükürürken Bay Brecht de kendisini bir koltuğa atmış, alnını kurulamak ve birkaç yudum su içmek zorunda kalmıştı. Küçük Johan'a bu adamın kendisine iyilik yaptığını ve çok daha büyük ağrılardan koruduğunu söylüyorlardı. Hanno da Bay Brecht'in kendisine çektirdiği acıları olumlu sonuçlarla kıyaslayınca ilki çok daha ağır basıyordu ve o Mühlenstrasse'ye yaptığı ziyaretleri çektiği acıların en korkuncu olarak görmüyordu. İleride çıkacak olan akıl dişleri göz önünde bulundurularak henüz çıkmış olan bembeyaz, düzgün ve sağlıklı dört adı dişinin çekilmesi gerekti. Çocuğa fazla yüklenmek istemedikleri için bunu 4 haftaya yaydılar. Ne kadar da uzun bir süre. Bir sonraki haftanın korkusunun duyulmaya başladığı bu işkence dolu günler katlanılır gibi değildi. Son dişi de çekildikten sonra Hanno yorgun ve bitkin düştü ve 8 gün boyunca hasta yattı. Çektiği diş ağrıları Hanno'nun yalnızca keyfini kaçırmakla kalmıyor, aynı zamanda öteki organlarının çalışmasını da olumsuz etkiliyordu. Çiğneme güçlüğü, sindirim bozukluklarına ve hatta mide yanmalarından ileri gelen titreme nöbetlerine yol açıyordu. Midesindeki rahatsızlıklar düzensiz kalp atışlarına ve baş dönmelerine neden oluyordu. Bütün bunların yanı sıra Dr. Grabov'un Power Nocturnus diye adlandırdığı o tuhaf gece korkusu da hiç azalmadan, hatta artarak sürüyordu. Küçük Johan hemen her gece bir ya da iki kez uykusundan fırlayarak uyanıyordu. Korkunç bir olay olmuş ve boğazını sıkıyorlarmış gibi korkuyla ve umutsuzca ellerini ovuşturarak ''Yardım edin, bana acıyın'' diye yalvarıyordu. Sabah olup da uyandığında bunların hiçbirini hatırlamıyordu. Doktor Grabov çocuğa her akşam yaban mersini suyu içirmelerini öğütlüyordu ancak bunun hiçbir yararı olmuyordu. Hanno'nun bedeniyle ilgili şikayetleri ve çektiği acılar yaşına göre büyümüş de küçülmüş diye adlandırılan erken yaşta olgunlaşma duygusunun oluşmasını engellemiyordu. Onun bu bilmişliği üstün müzik yeteneği tarafından bastırılıyormuş gibi sıkça ve son derece rahatsız edici bir biçimde ortaya çıkmıyorsa da yine de ara sıra hüzünlü bir üstünlük biçiminde kendisini belli ediyordu. Akrabalardan biri, büyük annesi ya da Bright Strasse'deki evde kalmış amca kızları Hanno nasılsın diye sorduklarında yazgısına teslim olmuş gibi ağzını büzüyor, mavi denizci yakasının örttüğü omuzlarını silkmekle yetiniyordu yalnızca. Okula gitmekten hoşlanıyor musun? Hayır diye yanıt veriyordu Hanno bu soruya. Sakin sakin ve içtenlikle. Daha ciddi şeyler varken bu gibi konularda yalan söylemeye değmezdi. Hayır mı? Ah ne kadar da güzel. Ama öğrenmen gerek yazmayı, okumayı, hesap yapmayı. Daha başka şeyleri de dedi küçük Johan. Hayır, bir sürü koridordan ve gotik kubbeli sınıflardan oluşan bu eski manastır okuluna gitmekten hiç hoşlanmıyordu Hanno. Herhangi bir armoni ya da annesinden ve Bay Pifl'den dinlediği bir parçanın olağanüstü güzelliğini düşünürken keyfinin kaçması ve dikkatinin dağılması yüzünden kendisini derslere veremiyordu. Kendisine ders veren, toplum içinde küçümsenen, düşünsel bakımdan yetersiz, üstleri başları perişan öğretmenlere karşı cezalandırılma korkusunun yanı sıra gizliden gizliye bir küçük görme duygusu besliyordu içinde. Bay Marcellus Stengel'in ölümünden beri okulun matematik öğretmeni olan Bay Tietke, yaşı hayli ilerlemiş ufak tefek bir adamdı. Giydiği siyah ceketi kirpas içindeydi. Bir geminin ambar deliğini andıran yuvarlak ve kalın gözlük camlarının arkasından şaşı şaşı bakarak yanlışları düzeltmeye çalışırdı. Bay Tietke, küçük Johan'a hemen her derste babasının çok çalışkan biri olduğunu, matematik dersini çok iyi anladığını hatırlatıyordu. Ders sırasında sürekli ve derin derin öksürür ve ağzında biriken balgamı da kürsünün önüne tükürürdü. Hanno sınıf arkadaşlarına karşı genellikle yabancı ve ilgisiz davranıyordu. İçlerinden yalnızca biriyle okula başladığı ilk günden beri yakın bir ilişkisi vardı. Soylu bir aileden gelmesine karşın çok sefil görünen bu çocuk, Kont Möln'ün Kayı adındaki oğluydu. Kayı Hanno'nun boyunda bir çocuktu ama sırtında onun giydiğine benzer Danimarkalı denizci giysisi yoktu. Tersine rengi tanınamayacak kadar solgun, kimi düğmeleri düşmüş ve pantolonunda kocaman bir yama görünen eski püsü bir giysisi vardı. Kısalmış kollarından dışarıya taşan elleri toz ve toprakla neredeyse simsiyah olmuştu ama uzun parmakları ve sivri kesilmiş tırnaklarıyla son derece kibar bir görünüşü vardı yine de. Başının da ellerinden farkı yoktu. Hiç taranmamış, kirli ve bakımsız saçlarına rağmen yine de temiz ve soylu bir ailenin bütün özelliklerini taşıyordu. Orta yerinden iki ayrılmış kızıl kumral saçlarını bembeyaz alnından geriye doğru tarıyordu. Çukur ve mavi gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Şakak kemikleri biraz çıkıktı. Zarif delikli, ince ve kemerli burnu yukarıya kalkık dudaklarının üstüne doğru eğikti. Ve ağzı gibi kendine özgü bir özelliğe sahipti. Hanno Buddenbrock küçük kontu okula başlamadan önce iki ya da üç kez kısa aralıklarla görmüştü. Ida ile birlikte kent surlarından dışarıya, kuzeye doğru yaptığı gezintilerde karşılaşmıştı onunla. Kentin oldukça dışında karşılarına çıkan ilk köyün yakınında adı bile olmayan küçücük ve neredeyse değersiz bir çiftlikte tanımıştı onu. Yukarıdan bakıldığında bir gübre yığını, bir sürü tavuk ve bir köpek kulübesi ve aşağıya doğru sarkan kırmızı kiremitli ve sefil görünüşlü bir sıra binadan oluşan bir yapı göze çarpıyordu. Burası çiftlik sahibinin eviydi ve Kay'ın babası Kont Eberhard Möln burada oturuyordu. Kont Eberhard Möln tuhaf bir adamdı. Ortalıkta çok az görünüyordu. Dış dünyayla bütün ilişkilerini kesmiş, yapayalnız yaşadığı çiftliğinde tavuk, köpek ve sebze yetiştirmekle uğraşıyordu. Kel kafalı, iri yarı bir adamdı. Burnu kalkık çizmeleri, kalın kaşe kumaştan yeşil ceketi ve kaşlarının altına tutturduğu monokül ve elinde bir kırbaçla dolaşıyordu. Oysa tek bir atı bile yoktu. Kendisinden ve oğlundan başka Kont Möln adını taşıyan hiç kimse yoktu koca ülkede. Bir zamanlar çok zengin, güçlü ve gururlu olan bu ailenin dalları giderek kurumuş, çürümüş ve yok olmuştu. Küçük Kay'ın hayatta tek bir halası vardı ama babasıyla hiç yazışmıyorlardı. Yaşlı kadın takma bir adla aile dergilerinde serüven romanları yayınlıyordu. Kont Eberhard Möln'e gelince kent dışındaki çiftliğine yerleştikten sonra insanların sorularıyla, dilek ve istekleriyle kendisini rahatsız etmelerinden korunmak için evinin kapısına şöyle bir tabela asmıştı. Kont Möln bu evde yalnız başına yaşıyor. Hiçbir şeye ihtiyacı yok, hiçbir şey satın almaz ve hiç kimseye de bir şey vermez. Yazının etkisi görünüp de kimse onu rahatsız etmeyince tabelayı kaldırmıştı. Küçük Kay burada tavuklar ve köpekler arasında bir yabanıl hayvan gibi büyüyordu. Annesi Bayan Köntes Möln doğum sırasında ölmüştü ve ev işlerine yaşlı bir kadın bakıyordu. Hanna Budambrok onu bu çiftlikte uzaktan görmüş, bir tavşan gibi lahanaların arasında sıçrayışını, köpek yavrularıyla yuvarlanışını ve takla atarak tavukları ürkütmesini biraz çekinerek seyretmişti. Daha sonra sınıfta yeniden karşılaştı onunla. Küçük Kont'un yabanıl görüntüsünden duyduğu ürkeklik hala devam ediyordu fakat bu uzun sürmedi. Sağlam bir içgüdü bu çapaçul görüntünün altındaki yüreği görmesini sağlamıştı. Bu beyaz alın, küçücük ağız ve öfkeli öfkeli bakan bu dümdüz ve açık mavi gözler ilgisini çekmiş ve tuhaf bir şekilde sınıf arkadaşları arasında yalnızca bu çocuğa yakınlık duyar olmuştu. Fakat dostluk kuracak cesareti göstermesi epeyce zaman aldı. Eğer Küçük Kay'ı hemen inisiyatifi ele almasaydı arkadaş olmaları mümkün olmayacaktı. Kay'ın kendisine hızla sokulması Küçük Johan'ı önceleri biraz tedirgin etmişti. Yazgısına terk edilmiş bu küçük yaramaz büyük bir coşkuyla ve erkekçe bir yüreklilikle sessiz ve şık giyimli Hanno'nun sevgisini ve dostluğunu kazanmasını bilmişti. Gerçi ona derste yardımcı olamıyordu çünkü aklı bir kırış havadaki bu çocuğun kafasına matematik ve çarpım tablosu bir türlü girmiyordu. Düşler aleminde dolaşan Küçük Johan gibi o da nefret ediyordu çarpım tablosundan. Nesi varsa Hanno'ya armağan etti. Misketlerini, topaçlarını ve hatta sahip olduğu en iyi oyuncağını. Küçük teneke tabancasını bile. Ders aralarında el ele tutuşup gezerlerken ona çiftlik evlerini, köpek yavrularını ve tavukları anlatıyor. Öğle üzerleri Ida Jungmann'ın elinde tereyağlı ekmek paketiyle Hanno'yu gezmeye götürmek için okul kapısında beklediğini görünce izin bile istemeden onlara eşlik ediyordu. Küçük Budenbrock'a evde Hanno denildiğini eşlik ettiği bu gezinti sırasında öğrenmiş ve o günden sonra arkadaşını kendisi de hep bu isimle çağırmıştı. Kay'ı bir gün arkadaşı Hanno'nun Mühlenwald'a gitmek yerine yeni doğmuş Hint domuzlarını görmesi için kendisiyle birlikte çiftliklerine gelmesini istedi. Mademoiselle Jungmann da iki çocuğun yalvarmasına dayanamamış ve sonunda isteklerini kabul etmişti. Hep birlikte yürüyerek Kont'un çiftliğine gittiler. Gübre yığınlarını, sebzeleri, köpekleri, tavukları ve yavru Hint domuzlarını seyrettiler. Ve sonunda da çiftlik evine uğradılar. Alt katta neredeyse yerin dibinde basık tavanlı uzunca bir odada yalnızlığın inatçı bir simgesi olan Kont Eberhard Möln kaba saba bir tahta masanın başına oturmuş bir şeyler okurken onları karşısında görünce asık bir suratla ne istediklerini sormuştu. Hanno ve Kay'ı Ida Jungmann'ı çiftlik ziyaretine bir daha ikna edemediler. Eğer birlikte olmak istiyorlarsa Kay'ın Hanno'ya gelmesinin daha uygun olacağını söylemişti Ida ve bunda da ısrarcı olmuştu. Küçük Kont böylece büyük bir heyecanla ve hiç çekinmeden arkadaşının görkemli evine ilk kez ayak basmış oldu. Kay'ı o günden sonra bu Budenbrock'ların evine sık sık uğramaya başlamış ve evin ayrılmaz bir parçası olmuştu. Hanno Budenbrock'la birlikte olmasını kışın yağan diz boyu kar engelliyordu yalnızca. Kay'ı öğleden sonra yaya olarak eve dönüş yolunu göze alamıyordu böyle zamanlarda. İkinci kattaki büyük çocuk odasında oturuyorlar ve okul ödevlerini yapıyorlardı. Çözmeleri gereken bir sürü matematik sorusu oluyordu. Küçük yazı tahtasının her iki tarafını da toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleriyle sonuç sıfır olacak şekilde dolduruyorlardı. Eğer sonuç sıfır çıkmazsa işlemi yanlış yaptıklarını anlıyorlar ve bu kahrolası yanlışlığı bulup düzeltinceye kadar uğraşıyorlardı. İnşallah bu yanlışlık çok önemli değildi. Yoksa bütün ödevi sil baştan yeniden yapmak zorunda kalacaklardı. Ayrıca Almanca dil bilgisi çalışmaları, sıfat karşılaştırmaları yapmaları ve boynuz saydamdır, cam daha saydamdır, hava hepsinden daha saydamdır gibi örnekler vermeleri de gerekiyordu. Daha sonra yazı defterlerini ellerine alıp şu tür cümleler üzerinde çalışıyorlardı. Bizim Hedwig gerçi çok iyi niyetlidir ama yerdeki pislikleri hiçbir zaman gerektiği gibi temizlemez. Çok sayıdaki tuzak ve şaşırtmalarla dolu alıştırmanın amacı Hedwig isim, Willig istekli ve Fact süpürüyor sözcüklerini CH ile Estrich'in yer G ile ve Catcher'in de pislik yine aynı şekilde G ile yazılmasını sağlamaktı. Yanlışlar bulunup düzeltilerek bu amaca ulaşılmış oluyordu. Bunların hepsi bittiğinde iki çocuk hemen defterlerini ve kalemlerini çantalarına koyup İda'nın okuduğu masalları dinlemek için pencerenin kenarına oturuyorlardı. 49. ayrımın sonu. Sayfa no 455. Devamı 50. ayrımda.